أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse sadaka, zekat ve fırsat olursa biraz da faizden bahsedeceğiz. Ama bugünkü çalışmamızda, yani bugünkü derste esas ele alacağımız şeyler bu konuyla ilgili bize en çok sorulan sorular. O bakımdan da inşallah çok iyi olur. Şimdi öncelikle şey yapalım. Tevbe suresinin 60. ayeti biliyorsunuz bu konuda şeydir. Esas sadakaların yani zekatların kime verileceğini belirten ayettir. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Estağfirullah. İnnemâ s-sadakâtu lil-fukara. Sadakalar sadece fakirlere. Vel-mesâkin, miskinlere. Şimdi fakir belli, miskin yani şey yapabilecek, böyle çaresiz kalmış kişi demek. Vel-âmilîne aleyhâ, zekat işi için çalışanlara. Vel-müellefeti kulûbuhum, kalpleri ısındırılanlara verilir. Şimdi burada Arapça bilenler için bu dört sınıfın başında lam harfi celi var. İnneme sadakatu lil fukara, fakirlere. Vel mesakin, çaresiz kalmış kişilere. Vel amilin aleyha, bu şey için zekat toplamak için çalışanlara. Vel müellefeti kulubim, ve kalpleri ısındırılanlara verilir. Onların ellerine veriliyor yani. Ondan sonra da diyor ki ve fir rikab, sonra fi harfi ceri geliyor. Fi zarf içindir. Yani şimdi mesela bir zarfı alın, içine bir sürü şeyler koyarsınız. Ama bir adamın eline bir şey vermekle zarfa koymak arasında fark var. Zarfa saklamak için de koyabilirsiniz. Başka maksatta da birleştirebilirsiniz. Ve fir rikab, işte esirler hakkında, vel garimin, yani borçlar, borçlular, vesfi sebilillah, Allah yolunda, ve ibnis sebil, ve ibnis sebil, yani o yolla, sürekli yolla ilişkisi olan kişiler hakkında şey yapar. Şimdi burada 8 tane sınıf var. 4'ü bizzat kendi eline verilen, 4'ü de bugünkü tabirlerle fon oluşturulan şeylerdir. Çünkü siz esirler için bir fon oluşturursunuz, o anda hürriyetine kavuşturulması gereken esir olmaz. Yani şimdi fakirlere verilir sadakalar, miskin yani çaresiz kalmış olan kişilere verilir. Ondan sonra o zekat toplamak için zamanını harcayan, çünkü dolaşıyor, topluyor, o kişiye verilir. Kalpleri İslam'a ısındırılanlara verilir. 4 tane de fon oluşturulur. Bunlar esirlerin serbest bırakılması ile ilgili fon, borçlularla ilgili fon, Allah yolunda yapılacak harcamalarla ilgili fon ve İbn-i Sebil ile ilgili fon. Şimdi burada bunlar üzerinde dikkatli bir şekilde durulursa, bir devletin bütün masraflarının bunların içerisine toplandığını net bir şekilde görürsünüz. Yani 4 tane fon oluşturuluyor. 4 gruba da veriliyor. İşte esirlerin hürriyetine kavuşturulması ile ilgili fonlar, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de esirlerin köleleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil. O daha sonra maalesef işte Emevi ve Abbasi dönemlerinde sanki İslam'ın bir hükmü gibi İslam'a sokuşturulmuş, mezheplerin tamamına da kabul ettirilmiş bir husustur. Bununla ilgili biliyorsun bizim sitemizde yazılar var. Onu arzu edenler okuyabilirler. Esirlerle ilgili olarak Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde İmmâ mennem ba'du ve imma fidâen. Esir alındıktan sonra iki seçenek. Ya karşılıksız serbest bırakılacak ya da fidye alınarak serbest bırakılacak. Bu serbest bırakma görevi de esirlerin taksim edildiği kişilere veriliyor. Çünkü esirler esir kampında tutulmuyor. Evlere paylaştırılıyor. Evin bir ferdi gibi muamele görüyor. Çok iyi muamele görüyor. Böylece Müslümanları daha yakından tanımaları sağlanmış oluyor. Görmüş oldukları bu muameleler onların İslam'a daha yaklaşmasına sebep oluyor. Mesela bir kızsa asla nikahsız ilişki Kur'an-ı Kerim'den asla müsaade edilmiyor. Nikahlanmada da esir kızla hür kız arasında işlem bakımından hiçbir fark yok. Onu da yine sitelerimize bulabilirsiniz. Geleneksel yapı bunun tam zıddına oluşmuştur. O ayrı bir konu. Ondan sonra yani bununla ilgili ayetleri falan sitelerimize bulabilirsiniz. Şimdi yanında esiri bulunduran kişi bazı sebeplerle mesela yemin eder, onun kefareti olarak serbest bırakması lazım. Birisinin hatayla ölümüne sebep olur, onun için serbest bırakır. Bunlardan herhangi birisi olmadı, illa ben karşılığını alacağım diyorsa bu defa zekattan bir pay ayrılıyor. Çünkü esir nereden parayı bulsun? Nereden bulsun da versin? Zekattan fon ayrılıyor. Bu da çok ciddi bir rakamdır. O esir hürriyetine kavuşturulmuş oluyor. Onu yanında tutan kişi de oradan yararlanmış oluyor. İşte borçlarla ilgili fon. Şimdi borç da biliyorsunuz insanı gerçekten esir eder. Yani borcun içerisinde olan kişiler bunu gayet iyi bilirler, borçlular. Borç insanı esir eder. İşte onlarla ilgili de bir fon oluşturularak şey yapılır, onları rahatlatır. Ama bugün işte dünyadaki ekonomik sistem tamamen borç üzerine kurulduğu için bugün devletler para babalarının esiridir. Para babaları da paraları olan değil, tam bir yani hakikaten bugün dünyada yürürlükte olan ekonomik sisteme akıl sır ermez. Yani insanlar bu derece mi gerizekalı olur dersiniz. Ama insanları çeşitli şekillerde susturarak karşılıklı şey yaptıkları için böyle menfaat şebekeleri birbirleriyle çok güzel paslaştıkları için bir de bir kısım insanları ekonomist adıyla milletin karşısına çıkarıp insanları uyuşturmaya sürekli devam ettikleri için dikkat ederseniz her gün televizyonlarda, gazetelerde mutlaka ekonomiyle bir şey var. Hep böyle zihinleri uyuşturucu, insanlara adeta uyuşturucu iğneler, pompalayıcı şeyler olur. Ve borca dayalı bir ekonomi. Borca dayalı ekonomiden dolayı bak mesela bugün Türkiye bir esir konumundadır. Adamlar son zamanlarda şey yapıyorlar, paranın değerini artırıyorlar. Doların, mark şeyin, euronun sanki bir değeri varmış da artırıyorlar. Yani. Neyse inşallah ümit ederiz ki Müslümanların akılları başlarına gelir de bu sistemi bizden başka çözecek kimse de yoktur. Yani onu da çok iyi bilmek lazım ve biz çözmek zorundayız. Yani ben gerçekten Müslümanların ben Müslümanım demekten utanmaları gerektiğini düşünüyorum. Sen ne biçim Müslümansın ki kitabına güvenmiyorsun? Böyle Müslüman olur mu? Çözümü kafirlerden bekle bir de utanmadan ben Müslümanım de. Böyle saçmalık olmaz. Müslümansa dünyanın bütün problemlerinin çözümünü Müslümanlar sunmalıdır. Ama Kur'an'la ilgisi yok. Bozulmuş bir yapıya din diyecek. Şimdi biraz sonra kısa bir örneğini vereceğiz bunun size. Yani zekat üzerinden örneğini vereceğiz. İşte Allah yolunda işte savaş. Savaşla ilgili olarak da hazırlıkların yapılması lazım yani. Ve işte sosyal şeylerde bunların hepsi olması gerekiyor. Bunu burada birkaç kere anlattım. Bir kere daha söyleyeyim. Rahmetli Turgut Özal başbakanken bir toplantı yapmıştık. Türkiye'de zekat potansiyeli diye de yayınlanıyor. Yani Ensar Vakfı yayınlarından devam ediyor zannediyorum. O zaman yani toplantıyı ben organize etmiştim. Şeyden, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan uzmanlar çağırdık. Dedik ki şu Türkiye'nin zekat potansiyelini bir çıkarın, görelim. O zamanki bütçenin 4 katı olarak tespit etmişlerdi zekat potansiyelini. O seneki bütçenin 4 katı. Ya zekat basit bir olay değil yani. Bugün bu kapitalist sistem gerçekten her şeyi alt üst ediyor ve bütün dünyayı esir alıyor. Yine burada daha önce de söylemiştim, bir daha tekrar edeyim. İşte büyük zenginlerden bir tanesi bana şunu söylemişti. Ya hocam sen bu kadar faiz konusunda çok ısrarcı oluyorsun. Peki kredi almadan bu işi nasıl devam ettireceğiz? Dedim ya bırak Allah'ını seversin ya. Halkın büyük büyük zengin, büyük zengin gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi dedim, hemen sustu. Zannediyor ki bilmiyoruz. Evet, şimdi ondan sonra Allahü Teala burada İbn-i Sebil diyor. Yani yolla ilişki. Mesela yol yaparsınız, köprü yaparsınız. Ne bileyim işte mesela fakir dendiği zaman memura da maaş verilir. Niye fakir? Şimdi şeyde var. Bakara suresi sonlara doğru şey yapsana, ayet numarası 200'ü de lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah. Yani Allah yolunda mahsur kalmış fukara. 273. ayet. Yani şimdi bütün emeğini Allah yolunda kelimesini toplumun menfaatini olarak da şey yapabilirsiniz. Adam bütün emeğini toplum menfaati için harcıyorsa buraya da zekattan, sadakadan vermek lazım. Yani onun maaşı buradan verilir. İşte böyle hayır, ilim için mesela, hatta onun devamında ne diyor Allahü Teala? لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُخْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ لَا يَسْتَد۪يَوْنَا دَرْبًا فِي الْاَرْضِ. Bu adamlar bu işte sürekli meşgul oldukları için gidip de dışarıda çalışıp kazanamazlar. Yani adam falan yerde validir, filan yerde efendim memurdur, filan yerde şudur budur. İşi orada toplumun ihtiyacı olan bir hizmeti yürütüyor. Git de falan yerde tarlayı sür, şunu yap, yapamaz. Ama يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَافُ. Bunlar böyle şey onurlu davranmak zorunda oldukları için dışarıdakiler bunları çok zengin zannederler. Yani böyle onurlu bir tavır da ortaya koyarlar. Şimdi işte تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ. Onların görüntülerinden sen onları tanırsın. İşte لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ. Yani böyle onur kırıcı bir tavra girerek insanlardan bir şey isteyemezler. Mesela geçen de İstanbul'da çok önemli bir mevkide olan bir dostum, oğlunun okul masraflarını üniversitede yani karşılayamadığını söyledi. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Elhamdülillah o problemi çözdük. Şimdi o herhangi bir zengin duysa ki bu adamın oğlunun ihtiyacı varmış, ona çuvallarla para dökerler bulunduğu mevkiden dolayı. Yani o kadar takdir ettim ki kendisini. Yani şeyde çünkü zenginlerin o ihtiyaç, kendisine muhtaç olduğu bir mevkide. Ama adam oğluna ayda 250 lira ödeyemiyor. Biz de çok yakın bir dostumuz olduğu için bize söyledi, bize yardımcı oldu. İşte bu böyle olur yani. Adam o şimdi tabii ki bunları zekattan karşılayacaksınız bunların maaşlarını. Ondan sonra tabii o fazla sorulara fazla vakit kalsın diye biraz acele ediyorum. Şimdi buradan 4 tane bizzat kişilerin eline verilenler, ki bu konunun ayrıntıları zaten şu bizim şeyde ayrıntılı olarak yazmıştık. Şu Kitap ve Hikmet dergisinin kaçıncı sayısı bu? 17. sayısında. Sitemizde de var bu yazı. Bu başlığı neydi? Sadaka ve zekat, faizdi değil mi? Kur'an'da sadaka ve faiz. Bunu okursanız Yani çok ayrıntılı bir şekilde mesele burada var. Neden 1/40, neden işte şu, yani oranlar nereden geliyor falan. İşte tarımda niye öşür, niye nısful öşür, yani 1/20, onda bir nereden geliyor, onun da ayetlerle şeyini görebilirsiniz oradan. Şimdi burada bakın ayeti okudum. Sadakalar, fakirler, miskinler, işte bu iş için çalışanlar, yani zekat toplama işinde sadaka toplama ve kalpleri sınırlananlar. 4 tane kişi, 4 tane de kurum. Fakat fıkıhta bu ayrımı bulamayız. Yoktur maalesef. Böyle bir ayrım yoktur. Fıkıhta hakikaten yani sistem öyle bir bozulmuş ki burada ayet-i kerime sadaka diyor, onlar zekat derler. Kardeşim Allah sadaka diyorsa bunun özel bir anlamı var demektir. Çünkü sadaka kelimesi Türkçe'de de var. Sadık, sadakat. İşte ne, o kelimesiyle sadakat ne demek işte? Dürüstlük, bağlılık, doğruluk hepsi var. Şimdi bir Müslüman verirse Allah'a karşı sadakatini ortaya koymuş olur. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirerek sadakatini ortaya koymuş olur. Ama Müslüman olmayan kişiler de verecek. Onlar da devlete olan sadakatlerini ortaya koymuş olurlar. Onun için şey de Tevbe suresinde 103. ayette Allahü Teala şöyle diyor: "Hud min envalihim sadakaten." Onların mallarından sadaka al. Sadaka al emri Resulullah'a verilmiş, arkasından da tabii tüm yöneticilere. Sadaka al. Şimdi verme emri var, bir de alma emri var. Mesela zekat al diye bir emir yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Onlardan zekat al diye bir emir yoktur. Ama sadaka al var. Peki niye? Tutahhiruhum, onların içlerini temizlersin. Onları rahatlatır, şey yapar, rahatlatırsın. Ve tüzekkihim biha, bu sadakalarla onları geliştirirsin. Ve salli aleyhim, ve onlarla sürekli ilgilen. Onlarla ilgiyi kesme. İnne salateke sekenun lehum, çünkü senin ilgin onları rahatlatır. Vallahu semi'un alim, Allah dinleyendir ve her şeyi bilendir. Şimdi burada onlar dediği ne? Şimdi bu Tevbe suresinin 103. ayetinin öncesini okursanız, burada samimi Müslümanlar da var, münafıklar da var, kafirler de var. Mesela hemen öncesinden yani 101. ayette diyor ki: "Ve men havlekum minel arabi münafikun." Çevrenizdeki Araplarda münafıklar var diyor. Ondan daha öncesinde mesela "El arabu eşeddü küfren ve nifaka." Bu Araplar kafirlik ve münafıklık konusunda daha şiddetlidirler diyor. Anlatıyor yani. Burada münafıktan bahsediyor, kafirden bahsediyor, sağlam müminden bahsediyor. Hepsinden sadaka al diyor. Müminlerden alınan zekat olur. Allah rızası için verdik. Sadakatları Allah'a karşı olur. Ama gayrimüslimlerden de alın. Yani senin yönetimindeki münafıktan da şundan da bundan da alırsın. Herkesin Müslüman olma şartını koşarsan münafığın Müslüman olduğunu nereden bileceksin? Dolayısıyla bu sadaka al ifadesi vergi anlamındadır. Müslümanın verdiği zekat olur, başkasının verdiği de devlete bağlılığı. Ondan sonra da bak mesela yani o arkadaşlar yani her derste gerçekten bunu anlatmaktan rahatsız oluyoruz ama mecburen anlatıyoruz. Şimdi şu Diyanet'in mealinden okuyayım. Yani bu Diyanet'e mahsus değil, bütün mealler böyle. Yani Diyanet'e has bir şey olduğundan dolayı değil ama sadece resmi göresiniz diye. Diyor ki Allahü Teala burada, yok mealde Allahü Teala ne dediğini az önce okudum da, mealde diyor ki: "Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir zekat, bir sadaka, parantezinde zekat al ve onlara dua et." Zekat alıyorsun, dua ediyorsun. Şimdi Müslüman olmayana dua edilir mi? Ayet-i kerimede. Edilmez. Allah yasaklıyor Müslüman olmayana. Mesela şey İbrahim Aleyhisselam'la ilgili neydi? Ve babası için söz verdiğinden dolayı dua etmişti ama Allah-u Teala yasakladı. Evet. Ondan sonra da diyor ki çünkü senin duan onlar için sükunettir. Ey Resulullah'ın duası sükunettir. Resulullah da gitti. O zaman dua edecek kimse de kalmadı. Ne olacak? Ya hakikaten bir acayip bir şey ya. Ondan sonra efendim Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bir. Halbuki bu salat bir şeyin arkasını bırakmamak, sürekli onunla ilgilenme anlamına gelir. Müslümanların sürekli yaptıkları, her Müslümanın sürekli yapmak zorunda olduğu ibadet hangisidir?
Namaz.
Namaz. Onun için adına salat denmiştir. Her Müslüman sürekli yapmak zorunda olduğu için salat denmiştir. İşte sen de bir devlet adamı olarak onlarla ilgilen, problemleriyle ilgilen. Onlar sana getirsin sadaka versinler. Ben ona karşı görevimi yaptım. O zaman ben de buradan hizmet alma hakkını elde ettim demiş olsunlar diyor. Dolayısıyla ayette sadaka kelimesi geçiyor. Ve o sadakaların harcanması gereken 8 sınıf anlatılırken yani 4 tane fon, 4 tane de şey orada hiç Müslüman şartı yoktur dikkat ederseniz. Herkes var. Ama sadece bu resmi tekrar göresiniz diye şey yapacağız. Mesela bu okur musun? Kaç sınıf diyor Ömer Nasuhi Bilmen İslam ilmi halinde? Bak 8 4 tane fon, 4 tane kişi. Bir kere bu fon ayrımı, kişi ayrımı yoktur yani gelenekte. Ama çok açık işte. Lam harfi cerinin manası belli, fi harfi cerinin manası belli. Niye böyle yapıyorsunuz? Tamam neyse. Evet bir şey yap bakalım.
Evet bu Tevbe suresinin 60. ayetinde zekat, sadakaların verileceği sınıflar 8 olarak belirlendi. Şimdi bu neredeyse herkesin evinde bulunabilecek olan en yaygın ilmihal. Ömer Nasuhi Bilmen'in büyük İslam ilmihali. Buradan bir örnek vereceğiz. Tabii bu okuyacağımız şey Ömer Nasuhi Bilmen'in şahsi görüşü değil. Yani bu özellikle Hanefi mezhebinin görüşlerinin özetlendiği gerçekten harika bir kitaptır. Yani bunu okuduğunuz zaman belki ciltlerce yani onlarca veya yüzlerce cilt fıkıh kitabını okusanız alacağınız bilgiyi böyle özet, böyle hap şeklinde alabileceğiniz bir kitaptır.
İstersen ben kısa bir hatıramı şey yapayım. İstanbul mu filan yeni geldik. Şimdi millet soru soruyor. Ben de Türkçe diye bundan cevap vermiyorum. Arapça kitap kaynaklara bakıyorum. Lan bir de baktım ki benim onlarca kitaptan arayıp bulamadığım bilgileri bu gayet güzel bir paragraf halinde çok güzel özetlemiş.
Yani o açıdan gerçekten,
gerçekten çok bir güzel bir şeydir. Yani Hanefi fıkhını en güzel özetleyen ve çok başarılı bir çalışmadır bu şey. Ömer Nasuhi Hoca'nın bütün kitapları öyledir.
Burada bu zekatın verileceği yerler diye bir başlık var. Zekat bahsini açtığınızda görürsünüz. Benim elimde 357. sayfada eski bir baskı bu. Şimdi orada 92. paragraf var. Bulması da kolay oluyor işte. Paragraflar numaralandırıldığı için en azından numaralar değişmez. Sayfa numaraları değişse de. Buradaki başlık zekatın masrafı. Yani zekatın verileceği yerler.
Harcama kalemleri.
Harcama kalemleri. Diyor ki bu 92. paragrafta zekatın masrafı yani verileceği kimseler Müslüman fakirler.
Bak Müslüman dedi
yani,
hemen.
Evet ayette Müslüman kelimesi yok. Karşılaştırarak gidelim yani.
Ben belki söyleyeyim ben. El fukara.
Evet. Yani ayet fakirler. Burada diyor ki Müslüman fakirler. Yani hemen dini bir kimlik vurgulandı burada.
Sadaka zekata döndü.
Evet. Yani, Müslüman fakirler.
Müslüman fakirler.
Miskinler. Onu söyleyecek ne olduğunu. Borçlular. Yolcular. Buraya kadar tutuyor. Mükatepler.
Mükatep. Mükatep
ayette rikab.
Ayette rikap diyor, esirler evet. Diyor, mükatep, sözleşme yapılmış şeyler ki o da zaten başlı başına bir problemdir, oraya hiç girmeyelim. Yani yok, efendim bir şey gelmiş de bir esir, işte sen benim hürriyetime kavuşturmak için ne istiyorsun diye yanında bulunduğu kişiyle sözleşme yapmış da borçlanmış da onu ödeyecekmiş. Yani gerçekten inanılır gibi değil ya. Evet.
Evet. Mükatepler. Sonra mücahitler, fisebilillah mücahitler.
Fisebilillah da mücahitler, savaş yapanlar. Evet. Evet.
Ve amillerden ibaret olmak üzere, yani zekat memurları olmak üzere 7 kısımdır.
Bak 8'i ne yaptı? 7'ye düşürdü. Halbuki bakın bu ayetin sonu, bu Tevbe 60. ayetin sonu nasıl bitiyor? Şuna bir dikkat edin. Feridaten minallah diyor. Allah bunu böyle farz kılmıştır.
8 olarak.
Ya 8'i sen neye dayanarak 7'ye düşürüyorsun ya? Bu ne biçim yani, hakikaten hep ya anlamıyorum yani, bu akıl durması. Ben bu insanların, baştan yapanların iyi niyetli olmasına imkan ve ihtimal vermiyorum bunu baştan yazan. Ama arkasından gelenler de bize de bilgileri ezbere öğrettiler ya. Biz soru sorduğumuz için hep dışlandırdık şeylerde ya. Ezberlenince şey yapmıyorsunuz. Allah farz kıldığını söylüyor, 8 bu şeye düşürüyor. Zaten o fon şu bu ayrımı hiç yok, evet.
Ondan sonra tanımlarını yapıyor tek tek, işte fakir nedir, miskin nedir falan. Yapılan tanımlarda da yani fiilen ikiye düşmüş oluyor. Şöyle ki, mesela diyor fakir kim? Fakir nisap miktarı mala sahip olmayan insan.
Tamam.
Yani zekat verecek kadar malı olmayan insan fakirdir. Dolayısıyla ona zekat verilir. İki, miskin hiçbir şeye malik olmayıp yiyeceği ve giyeceği şeyler için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimseler.
O da aynı nisap miktarı.
Onun da nisap miktarı malı olmadığı için fakirle miskin
aynı
eş anlamlı oluyor.
Aynı kapısı.
Borçlu, bu da kim? Borcundan fazla nisap miktarı mala malik olmayan kişi.
Fonu borçluya çevirdi.
Evet, ama neticede bu da nisap miktarı malı olmayan kişi olduğu için.
Gene fakir.
Bu da eşitlendi.
Gene fakir.
Yolcu, bundan maksat malı beldesinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir.
O da fakir değil mi?
Yani elinde
malı. Yani evinde, memlekette para olsa ne olacak şu anda, benim ihtiyacımı karşılayamıyorum. Evet. O da fakir.
Mükatep, işte orada rikab, esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili fondu. Burada mükatebe çevirdi. O da neymiş? Bu bir bedel mukabilinde azat edilmek üzere efendisiyle bir mukavele yapmış olan köle veya cariye demektir. Onun da kendi parası olmadığı için
o da fakir
oluyor. Mücahit, 6. sınıf. Bundan maksat Allah yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde silah vesaireden mahrum olan gazi demektir. Yani onun da ihtiyaçlarını, yani savaş malzemelerini alacak malı yok.
Yani şurada şu çok gülünç bir husus. Bak fon olduğu zaman savaştan önce bunu hazırlarsınız ama savaşa giderken tüfek alacak. Top alacak. Yahu kardeşim bu önceden mi? Ya böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına ya? İnsan azıcık aklını çalıştırır ya. Önceden alacaksın, eğitimini yapacaksın, şu bu falan filan. Yok savaşa giderken parası yokmuş da.
Şuradan mercan
alacaksın. Peki o zaman zekat verecek adamı nereden bulacaksın? Ya hakikaten yani şu muhteşem din ne hale getirmiş. Evet devam et.
Mücahit de böyleydi. Bir de amil dediği kaldı. O da veliyül emir tarafından, yani yetkili otorite tarafından zekat toplamaya memur edilen kimse. Tamam.
Bu kaça düştü?
Ayette olduğu gibi. Yani 7 olarak saydı madde olarak ama fiilen fakirler ve zekat toplama memurları.
Bak 8 2'ye düştü.
Ayette olmayan bir ifade, yani ayette bulunup burada olmayan ifade de müellefe-i kulu. Şimdi ayette var. Burada hiç sayılmadı. Hani 8'den 7'ye düşürdü. Düşürdüğü madde oydu. Müellefe-i kulüp. O da yani okuyan herkes bilir. Müellefe-i kulüpla bir numarada zaten gayrimüslimler kastedilir. Yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler. Kalbi İslam'a ısındırılacak olan bir numaralı kimse gayrimüslim değil midir? Önce onun kalbi İslam'a ısındırılmaya çalışılır. Yani Allah diyor ki bir fonda onlar için ayırın. Bu tür ihtiyaçlar için kullanılır. Kullanın. Burada da kendilerine zekat verilmesi caiz olup olmayanlar bahsi anlatılırken 101. paragrafta da aynen şöyle der. Zekat gayrimüslimlere verilemez. Bak Allah farzdır diyor. Verilemez.
Bir de ayette Allah-u Teala...
Çünkü bu Müslim olan fakirlerin hakkıdır.
Ayette Allah açıkça ne diyor? O Bakara suresi 200 kaç? Diyor ki leyse aleyke hudahum. Onların yola gelip gelmemesi seni ilgilendirmez diyor. Onların Müslüman olup olmaması seni ilgilendirmez. Velakinallahi yehdi men yeş. Allahü Teala hidayeti tercih edeni yoluna getirir. Tamam. 200 kaçtı?
72.
272. ayet Bakara. Ondan sonra ve ma ateytum min ve ma tunfiku min hayrin feli enfusikum. Yapacağınız hayrı kendiniz için yaparsınız. Ve ma tunfikun illa ibtiga vecillah. Allah rızası için yapmanız gerekir yaptığınız hayırları. Ve ma tunfiku min hayrin yuvaffa ileykum ve entum la tuzlamun. Bir hayır işlediğiniz zaman tas tamam size geri verir ve bir yanlış yapılmaz size. Ya Allah bunu açıkça söylüyor. Bir de sadakayı sen gayrimüslimden al, onları destekle, onları geliştir. Vermeden geliştirilir mi ya? Yani ayetlere ne kadar böyle inanılmaz şeyler, mealler. Millete meal okuyun diyoruz ama yani mecburen gene onu diyeceğiz. Çünkü diğer kitapları okusalar bunlarla kıyaslanmayacak kadar yanlışlar var. Şimdi mesela diğer kitaplara da bir örnek verelim bakın. Bitti mi senin şey?
Yani burada sadece şeyi söylüyor. Onu da hani az buçuk hakkını teslim etmek olsun. Hani zekat gayrimüslimlere verilemez diyor. Hani müellefe-i kuluba fon ayrılması gerektiği halde. Yalnız İmam-ı Züfer, yani Hanefilerden İmam-ı Züfer, zekatın zimmilere de verilmesini caiz görmüştür. Bu zimmi dediğim Müslüman topraklarda, Müslümanların güvencesi altında yaşayan gayrimüslimler. Yani Müslüman toprakları dışında kalanlara o da verilmeyeceğini söylüyor ama en azından Müslüman toprakları içerisinde yaşıyorlarsa onlara verilebileceğini söylemiş.
Ama ama İmam Züfer'den mi sorumluyum ben kardeşim? Evet. Allah'ın kitabını yani sen bu hale getiriyorsun.
Peki hani Allah var dediği halde buralara niye geçmemiş? Yani niye 7 sınıf? Müellefe-i kulübe niye verilemez dendi? Onunla ilgili de isterseniz kısa bir şey söyleyelim. Çünkü bu müellefe-i kulüb fonunun Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bizzat Hazreti Ömer tarafından ilga edildiğine inanılıyor. Yani Hazreti Ömer demiş ki bugün itibariyle artık müellefe-i kuluba zekat verilemez demiş güya Hazreti Ömer.
Güya demiş.
O günden sonra işte ayetin bu hükmünün artık geçerli olmadığı kabul ediliyor fıkıhta genel olarak.
Yahu kardeşim.
Yani Resulullah vefat ediyor ayetten bir şeyi siz kaldırıyorsunuz zaten artık bugün itibariyle geçerli değil diye.
Allah ne diyor? Allah ne diyor? Dininizi tamamladım diyor. Ya Ömer tarafından kaldırılırsa bu Ömer ne olur? Kafir olmaz mı? Yani bakın şeyler, bak Şiiler Ömer'i kafir göstermek için her şeyi yapmışlardır onu. Ama bizimkiler işin farkında değiller. Çünkü onların biliyorsunuz takiyeleri vardır. Aynı şey Yahudilerde de vardır. Kimliklerini gizlerler. Zaten birlikte çalışırlar. Bizimkilere bunlar alim olarak yaklaşır. Bunların kafalarını çeler. Bizimkiler de onları ilim zanneder. Çünkü sorgulama yok. Ezber. Yahu kardeşim Allah'tan korkun. Ya bakın öyle bir Ömer imajı çiziliyor ki siz buna kafir diyeceksiniz. Çünkü Allah farz kılacak, o yasaklamış olacak. Ama bizimkiler kafir demiyor. Kaldırılmıştır. Bak 7 sınıf hemen. Şimdi peki Ömer ne yaptı? Biz onu da senden dinleyelim.
İşin gerçeği ne?
İşin gerçeği ne?
Evet. Bizim fıkıh geleneğimizde işte atıfta bulunulan bu içtihat çok böyle övülerek anlatılır. Yani Ömer radıyallahu anh'ın bu işi ne kadar kavradığı, bu işin ruhunu ne kadar benimsediği, gerektiğinde ayetlerin hükmünün işte kaldırılabileceğini büyük bir cesaretle yaptığına dair bu örnekler verilir ki aslında bunların tamamı iftira ürünü ve eksik anlaşılmanın sonuçları.
Onlar kendilerinin de bazı ayetleri dışlamalarını delil aradıkları için Ömer'i öne sürüyorlar. Sanki umurlarında mıydı Ömer yani?
Evet. Oysa olay evet bizim kaynaklarımızda Ömer radıyallahu anh'ın müellife-i kulüp ile ilgili bir takım tasarruflar yaptığına dair kayıtlar vardır. Ancak bunların gerekçeleri anlatılmaz. O gerekçe de Ömer radıyallahu anh kendi halifeliği döneminde, iktidarı döneminde daha önce kendilerine müellife-i kulüp fonundan zekat verilen bir takım kişilerin ki bu sayının iki olduğu yani kaynaklarda geçer.
İki kişi var toplam.
Yani diğerlerine veriliyor bakınız. Ama
mesela 100 kişiye, 1000 kişiye veriliyor ama 2 kişiye veriliyor.
Ama önüne gelen listede mesela devlet başkanı bir sürü dosyalar var. İşte bu yıl müellefe-i kulüp dosyasında diyelim ki hocamın dediği gibi 100 kişi var. Şunlara şu kadar tahsilat yapılacak. O Uyeyne İbni Hasin ve El-Akra İbni Habis diye iki kişinin ismi geçiyor. Diyor ki bunlar bugüne kadar verildi. Buradan onlara bir ödenek yapıldı. Ancak bu adamların hal ve hareketleri hiç hoş değil. Ayrıca beklentileri karşılamadı bu adamlar. Yani
istismara çevirmişler. Yani çok ciddi istismarlar yapmışlar. Onların hayatlarını okuduğunuz zaman yani yaptıklarına tahammül etmek mümkün değil gerçekten.
Dolayısıyla biraz önceki hocamın örneğinden hareketle o dosyada 100 kişi varsa 2 kişinin üzerine çiziyor. Diyor ki bunlara vermeyin. Ve bakın bu yerinde ki yerinde bir tasarruf olan bu şey geliyor bize Ömer radıyallahu anh gerektiğinde Allah'ın ayetlerini yürürlükten kaldırabilecek kadar bu işin ruhuna vakıftı ya geliyor. Ve bugün tarihselciler bunu ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Diyorlar ki ya biz bunu söylediğimiz zaman bize küfür ediyorsunuz ama siz Ömer için bunu ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz. Haklı olarak bunu yapıyorlar. Ve bunun gibi bir sürü örnek. İftira ürünü bir sürü örnek işte bir takım insanların farklı gerekçelerle bazı ayetlerin hükümleri kaldırdığına dair iftiralar bizim kaynaklarımızda yer alıyor ve bunu da bugün kötü niyetli insanlar sizin kaynaklarınızda da var bu diyerek kullanıyorlar. Oysa işin aslı budur.
Yani müellefe-i kuluba şey verilmez demiyor, değil zekat verilmez demiyor da şu ikisi artık tamam diyor çiziyor, bunlar. Evet. Bir türlü ülfet sağlayamadılar İslam'a. Yani
bunların bunlara verdikçe bunlar zararlı oluyor.
Yani bu ikisi artık müellefe-i kulüpten değildir demek başka bir şeydir. Evet. Müellefe-i kulübe artık zekat verilmeyecek başka bir şeydir. Hazreti Ömer'in yaptığı yani o iki kişinin müellefe-i kulüpten olmadığını söylemek.
Yani ihtiyaçlı bir kişiye sen zekat veriyorsun, adamın ihtiyacı kalmadı. Artık bu adama vermeyelim dediğin zaman fakirlere zekat verilmez mi oluyor?
Evet. Yani.
Bakın şurada Tevilatul Kur'an. İmam Maturidi'nin tefsiri.
Şeyde Türkçesi yani ön kapakta var, Latince yazıyor. Ya, onu gösterebiliriz.
Tamam, buradan Latince
ekran belki şey yaparsa.
Belki şey yapar.
Tevilatul Kur'an olduğu anlaşılsın.
Yani. Tevilatul Kur'an bak buradan çekebilir. Şey de var. Arapça tarafı da var. Onu da göstereyim.
Zaten Arapça ve eser.
Tabi metin zaten Arapça. O Tevilat o da Latin harfleriyle yazılmış sadece. Şimdi burada İmam Maturidi nedir bu? Maturidi mezhebinin kurucusu. Hanefilerin itikatta imamı değil mi? Bak burada diyor ki bu müellefe-i kulüp meselesini uzun uzun anlatıyor. Arzu edenler Tevbe suresinin 60. ayetiyle ilgili şey yapabilirler. Zannediyorum bunun Türkçesi de çıktı galiba değil mi?
Tercüme yapılmış. Yani.
Bitmiş mi?
Yani ben gördüm.
Tamam. O zaman buna bakabilirler. Diyor ki ve fil ayeti delaletu cevazin neshi bil istihadi. Bu ayette İçtihatla neshin caiz olduğunun delaleti var. Neymiş efendim? Ömer içtihadıyla şeyi kaldırmış müellefe-i kulübü ve Kur'an'ın o hükmü nesh edilmiş. Vay be! Lan böyle bir Allah'ın dini olur mu? Ve bu kim? Bunu yazan kim? İmam Maturidi. Maturidi mezhebinin lideri. Yani itikatta mezhebimiz. İşte o öbürüsü fıkıhtı. Bu da tefsir. Yani savrulmayı görüyor musunuz boyutlarını? Evet. Halbuki Allah-u Teala Bakara suresinin 105. ayetinde neshi kendinin yaptığını söylüyor. Estağfurullah. مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا Bir ayeti nesk eder ya da unutturursak. 106. 106. ayet. Tamam 106. Bakara 106 evet. Ne'ti bi hayrim minha ev mithla. Ya daha hayırlı hükümde ya da dengiyle getiririz. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, önceki kitapları, yani nesk, istinsak, yani bugün kopyalama meselesi, kopyala yapıştır falan deniyor ya. İstinsak da bir kitapta olanı bir başka kitaba aktarmak demektir. Allah-u Teala önce indirdiği kitaplardaki hükümlerin bir kısmını olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i almış, buna misliyle nesih demiş. Bir kısmını da değişiklik yapmış, ona da hayırlısıyla nesih demiş. Ve bu dini de tamamlamış, bitmiş. Resulullah'ın neshetme ihtimali yok ama bu yapı sünnetin de neshettiğini söyler. Yani içtihatla neshedildikten sonra oho icmayla neshediliyor. Yani
hocam Birleşmiş Milletler bile neshediyor. İş oraya var. Yeni şeyler.
Evet yani
trendler orası yani bugün.
Yani şimdi ben düşünüyorum. Mesela kadının dövülmesiyle ilgili bir tartışmalar oldu. Eğer Türkiye Osmanlı gibi güçlü olsaydı ne derdi Batılılara? Hadi lan dövüyorum işte. Var mı diyeceğin? Derdi değil mi? Şimdi İslam alemi güçsüz olduğu için yok canım bize böyle bir şey yok. Olur mu? Ulan peki mealleriniz ondan dolu? Tefsirleriniz ondan dolu? Niye? Başkasına iyi gözükmek için. Efendim işte Ezidi'ydi değil mi? Ezidi kadınlar IŞİD tarafından esir olarak pazarda satıldı koyun gibi. Alanlar da affedersiniz kullanmak için aldılar odalık olarak. Bunu Avrupalılar ayıplayınca bu defa Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayetler var, o kadar açık hükümler var bizimkilerin Kur'an'la ne alakası oldu? Kur'an'la ezberlerler sadece. Koyarlar Kur'an-ı Kerim'i şuraya, açarlar, ne oluyor ya? Yok efendim, ya dat öyle mi çıkar? Ulan nasıl çıkarsa çıksın, manasını bilmiyorsun, istersen nasıl çıkarsan çıkar. Yok ayına bak, böyle ayın mı telaffuz edilir? Vay be! Ya bak dört elif çekeceğin adam üç elif çekmiş. Vay ulan senin çektiğin yeter. Yani başka bir şey yok. Aa, adamda bir ses var. Oo. Ben bir kere Erzurum'da bir şeye gitmiştim bir camiye. Namaz kılıyorum baktım ki caminin müezzini hatim okuyor. Böyle şey yapıyor hatim okuyor da millet şey yapıyor diyor ki mesela. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha ma iktesebet. Ne iş namaz kılında? Sen ne yapıyorsun burada dedim ya. La sen bu sen şey mi bu? Türkü mü çağır şey yapıyorsun? Ne bu? Ama dinleyenler öyle bir zevkle dinliyorlar ki orada. Ne iş bu? Musiki zaten onlar için esas olan. Hoca için de bugün yani Arap olup olmamak bir şey değişti mi? Tefsir hocası olmak. Bak işte ayetlere nasıl meal verdiklerini görüyorsunuz ya. İşte tefsir. Buyur. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne? Tabii bizim bu dersler milleti çıldırtıyor. Çıldırın. İnşallah şey olursunuz. Deliler hapishane şeyine girersiniz. Çünkü sizin bu hak ettiğiniz başka bir şey yok. O kadar ayetleri okuyoruz. Bir taneniz demiyorsunuz ki ulan acaba. Niye? Hesabınıza gelmiyor. Dükkan kapanacak. Kapansın sizin o dükkan. Cenab-ı Hak elbette ki bunun cezasını size bu dünyada da ağır bir şekilde tattıracaktır. Onunla ilgili açık ayetler var. Neyse konuyu şey yapmayalım. Şey yalnız,
belki hani ne dediğimiz anlaşılmamış olabilir. Bugün biraz önce hocamın bahsettiği örnek verdiği şey yani kölelik denilen şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu Muhammed Aleyhisselam döneminde ve ondan sonraki yüzyıllarca bu işin kaldırılamadığı
bütün mezhepler tarafından zaten kabul edilmiş.
Birleşmiş Milletler 1940'larda artık dünyada köleliği kaldırınca bakın buna atıfta bulunan bir ümmetten bahsediyoruz.
126 tane İslam uleması Türkiye'den de var.
Diyorlar ki Birleşmiş Milletler kararıyla bu kaldırıldığı için artık Kur'an'da bu var, fıkıhta bu var demenin anlamı yok diyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki var olduğu düşünülen bir hükmün Birleşmiş Milletler kararıyla yani gayrimüslimler eliyle kaldırıldığını söylüyorlar ve bundan dolayı da kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Böyle bir ümmetten bahsediyoruz.
Büyük ulema. Evet. Beyanname yayınladılar geçen sene. 3 sene oldu galiba değil mi? Neyse. Yani eğer bu batı kendilerinden daha güçlü gözükmese şey yapma der. Şeyin dediği gibi İbn Teymiye'nin ya kafirlerle zaten aramızda sürekli bir savaş var. Karısını ele geçir tamam. Senin olsun. Vay. La bu ne ya? Bu ne? Bu dine kim inanır ya? Hakikaten dini öyle bir hale getirmişler ki, din buysa ben yokum desin insanlar. Zaten dindar olanlar da içine yattığı için değil, cehenneme gitme korkusuyla şey yapıyor. Neyse, şimdi şey yapmışım, sorulara geçelim. Yani şimdi gördünüz değil mi resmi?
Bu zekatın nereye verileceğini okuduk da, isterseniz bir şeyi de söyleyeyim, ben ona göre soruları dizeyim. Hani kimin zekat vermesi gerekir? Hani o kulil affıyla ilgili ayet var ya. Ha. Onu da ona göre ben tamam, şey yapacağım. Tamam. Hani
o ayet şimdi Allah-u Teala çünkü. Bakara 216 mıydı? Allah-u Teala burada diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Bakara 219'da sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. İnfak etmek elden çıkarıp başkasına verme manasına. Bu Araplarda nafak tünel manasında kullanılır. İnfak da bir şeyi tünelden geçirmek. Yani kanın damarlardan akması gibi bir malı, yani harcama kalemi kelimesini kullanırız ya işte. O harcama kalemlerine sokmak. İşte bir malı siz kendi elinizden alır, başkasına verdiğiniz zaman infak olur. Parayı verirseniz infak olur falan. Peki biz neyi infak edeceğiz diye soruluyor. Önce ben bir kendime yetecek kadar bir şeyim olması lazım değil mi? Allah-u Teala şeyde İsra suresinde de söylüyor ya وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Bakayım kaçıncı ayetti? 29. ayet diyor ki elini boynuna kelepçelenmiş gibi yapma. Mesela ellerim boynuma kelepçelenmiş olsa bir şekilde birisine mal verebilir mi? Bir şey verebilir miyim? Böyle o ağzımda bile alıp veremem yani böyle kelepçelenmiş. Ellerini boynuna kelepçelenmiş gibi yapma. وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْ Büsbütün de açma. Çünkü sende ihtiyacın var. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا O zaman milletin diline düşersin. Böyle ne yapacağını şaşırmış bir şekilde böyle ya öyle bir hale geldim ki hiç bir çıkış yolu bulamıyorum diyecek hale gelirsin. Ondan dolayı da burada diyor ki Allah yani Bakara 219'da sana neyi infak edelim peki madem bu böyle diye soruluyor. Gulil afif. De ki artanı. Neden artacak? Benim ihtiyacımdan artması lazım. İhtiyaç derken dediğinizde ihtiyaç senelik olarak belirlenir. Çünkü senenin değişik mevsimlerinde değişik şeyler olur. Bir senenin işte çalışma günü olur, çalışamama günü olur, sıcağı olur, soğuğu olur falan. O zaman bir yıllık ihtiyacını düşünürsün. Bunu da ailenle birlikte tabii. Ondan artan. Ondan artandan vereceksin. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayat. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Lealekum tetefekkurun. Belki düşünürsünüz. Şimdi düşündüğünüz zaman bir orada Allah böyle dedi. Bir de burada artan. Bu artan kelimesi acaba kendi artan mı? Sadece ihtiyaçtan artan mı? İkisi de olabilir. İhtiyaçtan artandan da verirsiniz. Kendisinde artma olan artma özelliği olandan da verirsiniz. Yani şöyle dersin, ya benim şimdi 5 odalı bir evim var, 2 odası yetiyor, 3 odasını zekat mı vereceğim diyebilirsiniz ama orada bir şey artma, onda bir artma yok ki, sana bir gelir sağlamıyor yani. İşte bu şeyden, bundan dolayı, bu ayetten dolayı kendisinde artma özelliği olan bir maldan zekat verilir. Bu artma özelliği olan mallar da ticaret mallarıdır. Ticaret malı ne demek? Şimdi mesela benim elimde bu kitap var. Biz bu kitabı ne için aldık? Satmak için mi? He? Yok. Kullanmak için. Kullanmak için aldığım zaman ticaret malı olmaz, değil mi? Ama satmak için alırsam ticaret malı olur. Satmak için alınan maldır ticaret malı olan. Mesela ben giderim bakkaldan ekmek alırım. Ekmek bakkal açısından ticaret malıdır. Benim için tüketim malıdır. Ben yemek için alıyorum. Dolayısıyla bakkalın elindeki ekmek zekata tabi olur ama benim elimdeki ekmek tabi olmaz. Satma maksadıyla. O zaman ben evimi satmak için mi alıyorum? O zaman bu zekata tabi değildir. Ondan sonra arabamı satmak için mi alıyorum? Yok, kullanmak için. Evimizin eşyası şu bu falan. Satmak için olmadığından dolayı bunlar ticaret malı sayılmaz. Bir de وَاَتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Hangi ayet o?
En'am 141.
En'am 141. ayet. Bu şeylerden, tarım ürünlerinden hasat günü. Daha tarladayken hakkını verin deniyor. İşte o, orada da Allah-u Teala bir iyiliğe 10 sevap vereceği için onun onda birini verdin mi tamamını vermiş sayılıyor. Yani 1 lira verdin mi Allah seni 10 lira vermiş gibi kabul ettiği için 9 lirası sende kalıyor. Niye böyle? Peki biz hepsini verirsek ne olur? Şimdi Müminun suresinde diyor ki Allah وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Onlar zekat vermek için çalışırlar. E peki خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً diye okuduk şeyde Tevbe 103. Malları olacak ki sadaka alalım. Ben elimdekinin hepsini verdiğim zaman malım olur mu? Kazanabilir miyim? Ticaret yapabilir miyim? İşte burada onun için belli bir kısmı onda birini verdin mi tamamı? Güzel onda birini ama sen öyle diyorsun ama hocam işte gübre attık, bir sürü işçi çalıştırdık, bir sürü şu oldu bu oldu. Ha orada da 20'de 1'e düşer. Çünkü yarısı senin emeğin karşılığıdır. Yarısı da Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeydir. Onda 20'de 1'ini verdin mi tamamını vermiş olursun. E peki ben ticaret yapıyorum. Bakın şimdi şu tarladan bir ürün aldınız. Ürün tarladayken zekatını vermek başka bir şeydir. O tarladan o ürünü alıp da kazaya, şehire götürüp satmak başka bir şeydir. Orada çok ciddi risk vardır. Bir yol riski vardır. İki orada satamama vardır. Satsan bile aldığın fiyatın üstünde satma riski vardır. Yani ticaretin bir sürü riskleri vardır. Bütün bu risklerden dolayı orada da 40'ta 1'e düşer. Onun da bütün hesapları burada var. Söyle.
Ya sitede bizim bu yazı duruyor. Kur'an'da sadaka ve faiz. Süleyman Org'a girerseniz dün sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Orada sadaka oranları diye bir başlık var. Hani tarım ürünlerinde niye 10'da 1? Para ve ticaret mallarında niye 40'ta 1? En çok bize sorulan soruların başında bu soru geliyor. Nereden çıkarıyorsunuz 40'ta 1 olduğunu? Yok işte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey. 10'da 1 nerede geçiyor? Sadece Allah hakkını verin diyor falan. O detaylar burada var. Yani bu yazıda bulabilirsiniz ayetler ve hadisler eşliğinde. O yüzden o kalan dakikaları hani bu daha pratik
sorulara
ayıralım evet, ki yani tamam. En çok kafaya takılanlar. Onların detayları evet, orada var, bulunabilir.
Tamam.
Şimdi hani zekatı tamam belli bir miktar hani zengin diyelimiz. Dinen zengin sayılan kişiler vermeli. Ve bizde de genelde kolaylık olsun diye Ramazan'a bu iş endekslenmiş durumda. Yani Ramazan ayı gelince insanlar ellerindeki işte malları, ticaret mallarını, paraları, altınları falan hesap edip zekatla mükellef olup olmadıklarına bakıyorlar. Dolayısıyla Ramazan bir zekat ayı olarak da bir gündeme geliyor. Dolayısıyla bazı sorunlar da ortaya çıkıyor. Yani hesap yaparken insanlar bir şeylerle karşılaşıyor ve ister istemez tabii bunu danışmak durumunda kalıyorlar. Bu söyleyeceğim şeyler de bizim internet sitemizde var ama dağınık olduğu için burada hani bir nebze birleştirmiş olalım. Hem buradaki bizi takip eden izleyicilerimiz hem ekranları başında izleyecek olanlar da merak ediyorlardır bu konuları. Mesela en çok sorulanı şu. Şimdi denir ki zekat vereceğiniz malın üzerinden bir yıl zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi bu bir yıl şartı pek anlaşılamıyor. Şöyle deniyor. Ya bizim şimdi paramız var. Ama yıl içinde bu artıyor, eksiliyor, sıfıra iniyor, zirveye çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor. cebimizdeki, ne bileyim, kıyıda köşede biriktirdiğimiz para, her bir paranın, her bir altının, her bir gümüşün tek tek üzerinden bir yıl geçmesi mi gerekir? En çok sorulan sorulardan biri bu. Yani diyor ki ben maaş alıyorum. Şimdi diyelim ki Haziran maaşını aldı kişi.
Maaş kolay gene.
Ama Ramazan ayı da Haziran'a denk geldi şimdi. Yani hesabınızı yapacaksınız. Acaba bir iki gün önce aldığınız maaş da hemen zekata tabi mi? Yoksa Haziran'da aldığınız maaşı bir yıl sonra falan mı bekleteceksiniz?
Bir yıl sonraki Haziran'dan
yani mı? Böyle bir şey var mı yok mu? Yani bu en çok soruluyor. Yani bu para nasıl? Her bir para, cebimizdeki para tek tek. Yani bu 3 ay oldu, bu daha zekata tabi değil. Hayır, bu 7 ay oldu falan. Böyle bir şey mi yapılması gerekiyor? Yani bu bir yıl şartı ne demek? Önce bunu bir kısaca söyleyelim.
Evet, şimdi
nasıl hesap yapılıyor?
Biliyorsunuz namaz ve zekat Adem Aleyhisselam'dan beri değişmeyen farzlardandır. Dolayısıyla her şey aynıdır. Aynen devam eden bir şeydir. Bugünkü vergi sistemi zekata benzetilmiştir. Ama tek farkı şu, onlar şeye göre güneş sistemine dahil olan, yani 365 günlük yıl hesabına göre şey yaparlar. Güneş takvimine göre. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hükümler ay takvimine göre 354 günlük. Ondan dolayı mesela güneş takvimi ile ay takvimi arasındaki farktan dolayı geçen sene daha bugünlerde daha yeni oruca başlamışken
10 gün daha sonraydı.
11 gün kadar fark ediyor. İşte şimdi biraz daha erken ya şeye göre güneş takvimine göre ki miladi takvim diyoruz ona göre her sene bir fark ediyor. Onun dışında bunu şöyle daha en iyi anlayabilmek için şöyle yapalım. Çünkü zekat gündemden düştüğü için insanlar vergiye zihinlerini şey yapmış vaziyetteler. Mesela Aralık ayının son günü 31 Aralık. 31 Aralık saat kaçta biter? Gece saat 12'de biter değil mi? Bugün şeye göre, bugünkü hesaba göre. Gece saat 12'ye kadar yapmış olduğunuz ticaretin içinizde muhasebeci var mı? Var mı muhasebeci? Yok. Gece saat ama bilirsiniz yani bunu ben bile bildiğime göre siz de bilirsiniz. Gece saat 12'ye kadar yaptığınız alım satımın ya da tüm işlemlerin vergi hesabı 12'yi bir geçtiği andan itibaren hesaba dahil olur. Ama 12'yi bir geçe yapmış olduğunuz işin hesabı gelecek seneye kalır. Yani 12'ye bir kala elinize geçen mal vergisi o sene ödenir. 12'yi bir geçe gelecek seneye kalır. İşte şey de zekat aynıdır. Yani her şey için tek tek yapılma. Efendim iniş çıkış, tabii ki iniş çıkışlar olacak. Efendim değer arttı azaldı, tabii. Sen o sen kendin için bir 12 şey 31 Aralık tarihi belirlersin. Benim zekatımı verdiğim tarih mesela diyelim ki Ramazan'ın sonunda ben zekatımı hesap ediyorum. Tamam. Her yıl aynı zamanda o Ramazan'ın son günü Ramazan bayramında güneş doğana kadar eline geçecek olan bütün malların güneş doğmasından bir dakika önce de eline geçse zekatını vereceksin. Geçen sene bir güneş doğmasından bir dakika sonrayı da gelecek seneye zekatını verirsin. Yani bu şeyin işte vergi bu zekat taklit edilerek şey yapılır. Bu herhalde anlaşılır değil mi?
Yani demek ki hani diyelim ki Ramazan'a sabitlendi. Bu yanlış bir şey değil. Hani Ramazan unutulmaması için hani hesabın kontrolü için Ramazan'da hesap yapanlar Ramazan ayı geldi mi hesap zamanı elinde altın, para, ticaret malı ne varsa artık onları hesaplayacak. Onun üzerinden
ama tabii eğer
devlet alıyorsa geçti falan onu bakmayacak yani.
Tabii değil.
Tamam, pratik olarak o önemli.
Bizim vereceğimiz zekatlar böyle. Bir de devlet alacaksa tabii devlet de ona bir tarih belirler ona göre şey yapar.
Tamam. Evet. Bir de şu soru soruluyor. Diyor ki yani zekat tamam biriktirilen para veya işte ticaret malı için geçerli. Şimdi geçen yıl zekatını verdiğim param var benim. Kıyıda köşede biriktirdim, zekatını verdim. Bu yıl geçen sene verdiğim zekatın yine verecek miyim? Paranın zekatını yine verecek miyim?
Belki geçen sene.
Onu verdim, bitti.
Geçen sene tamam. Vergisini verdiğiniz ha. Mal bu sene tekrar vergiye tabi mi? Tabi değil mi? Tamam.
Demek ki yani her yıl yeniden hesaplanacağı yeniden için yeniden zekat verecek.
Yeniden verecek.
Yani o zekat bir önceki yıl zekatının verilmiş olması o parayı komple zekattan muaf kılmıyor. Evet bu. Bir de şu takılıyor. Diyelim ki nisap miktarı örnek vermiş olalım. 10 bin lira olsun. Yani kişi asli ihtiyaçlarını falan giderdi. Kıyıda köşede fazladan 10 bin lira parası var. 15 bin diyelim. Nisap miktarı 10. Kişi de 15 bin lira var. Soru şu. Sadece nisabı aşan o 5 bin liralık kısım mı zekata tabi yoksa 15 bin liranın tamamı mı? Bu da çok soruluyor.
Tamamını verecek.
Yani nisabı aşan miktarı sadece zekata tabi olarak düşünüyor çoğu insan.
Tabii siz zekat mükellefi olduğunuz andan itibaren zekata tabi mallarınızın tamamından yani bu altın gümüş, para, ticaret malı, işte bu şey tarım ürünleri zaten hasat günü alınıyor. Şeyler hayvanlardan da senede bir kere alınıyor. O zekat vereceğiniz gün elinizde zekata tabi malın tamamından zekat veriyor. Evet,
yani sadece nisabı aşan miktarından evet, değil.
Sadece nisabı aşan miktarından değil.
Evet. Biraz önce söylendi ama tekrar olması için yine soralım. Kişinin oturduğu ev değeri ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar lüks olursa olsun veya binek olarak kullandığı araba ne kadar lüks olursa olsun veya varsa yazlık evi, bunlar da zekata tabi mi? Bunların da zekatını verecek mi kişi? Ve yani, değer önemli mi?
Tamam, bizim şimdi oturduğumuz ev, ya bir yerde oturuyorsam tabii ki bu gayrimenkuller de fiyatlandırma hiçbir zaman menkullere benzemez. Yani şimdi siz diyelim şimdi şu kitap, menkul yani taşınır mal, taşınmaz mal. Bu taşınır bir maldır. Şimdi bu kitabı gidersiniz, şurada bir kitapçıdan diyelim ki 10 liraya alırsınız. Ama gidersin toptancısından 5 liraya alabilirsin. Gidersin sahaflarda böyle eski kitap satan yerden de 1 liraya alabilirsin. Hepsi kitap aynı kitaptır. Şimdi şeyin fiyatlar pazara göre değişir. Gayrimenkullerde biraz daha bu iş fazladır. İşte Süleymaniye'de olan bir evle diyelim Kartal'da olan bir ev, işte şu özelliklere sahip bir evle bu özelliklere sahip olmaz. Yani o her şey kendi bulunduğu yerde düşünülür. Benim burada bir eve ihtiyacım var. Kardeşim bura kaç lira? 100 bin lira. Git 10 bin liraya başka yerden al diyemezsin. Ben alırım. Hesabıma geliyorsa alırım. Bitti. Ve sen 1 milyon liralık evde oturuyorsun. Zekat vermiyorsun. Ben oturuyorum. Bir gece konduda otur. Gece konuda otur. Ne yapalım? Ben şimdi 1 milyon liralık bir ev aldığım zaman o parayı karşı tarafa verdim mi o şahıs ne yapıyor? Bu evi üretmek için bir kere arsa almış. Bir kere işçi çalıştırmış. Bir kere bir sürü malzeme almış. Şunu yapmış. Piyasaya senin paran zaten gidiyor. O piyasanın can damarlarına bu paraların gidiyor. Yani siz şu parayı vücuttaki şey gibi düşünün. Kan gibi. Kan vücutta sürekli dolaşır. Bütün kılcal damarlara kadar kan gider. Ondan sonra bütün hücrelere kan gider. Her bir hücrenin ürettiği bir takım şeyleri oradan alır öbürüne taşır. Onların atıklarını alır başka bir tarafa taşır. Her birinin ihtiyacını görür. Sizin midenizdeki bir takım gıdaları alır hücrelere taşır. Ciğerinizdeki oksijeni orada alır oraya taşır. Efendim kullanılmış oksijeni alır gelir dışarıya atmanıza sebep olur. O kan sürekli vücudunuzda dolaşması lazım ki canlı kalasınız. O mal da aynen para da ticaret malları da yani siz şeyi kanı para içerisinde dolaştırdığı şeyi de o maddeleri de ticaret malı olarak düşünürseniz para ve ticaret malı da sürekli dolaşımda olması lazım. Benim şimdi ekmeğe ihtiyacım var. Süleymaniye'de oturuyorum. Kartal'daki ekmek benim bir işime yaramaz ki. Birisinin onu oradan buraya getirmesi lazım. İşte buna infak deniyor. Dolayısıyla biz bir ev aldığımız zaman Fiyatı ne olursa olsun parasını topluma vermiş oluyoruz. Araba aldığımız zaman vermiş oluyoruz. Siz farkına varmadan ondan binlerce insan yararlanıyor. Şimdi siz yani o şey gibi, kan gibi, kan bir kere dolaşıyor ama milyonlarca hücre ondan yararlanıyor. Şimdi diyelim ben şimdi Fatih'e 100 lira verdim. Fatih de gitti, bakkala onu verdi. Bakkal da onu toptancıya verir. Toptancı götürür, işçisine verir. O gider üreticiye verir. O akşama kadar bakarsınız ki binlerce insana o para ulaşmış. Binlerce insanın işini görmüş. Binlerce insanı rahatlatmış. Ama senin cebinde kalsa, burada dursa, şimdi sen bu evi o şekilde dolaşan mal ve para gibi düşünebilir misin? Ha, ticaret malıysa o başka. Ben satmak için elimde tutuyorsam o zekata tabi olur. Ama kullanmak için tutuyorsam zekata tabi değildir. Benim ben otomobil satıcısıysam o zekata tabidir. Ama ben kullanmak için aldıysam zekata tabi değildir.
Burada tabii şu hani zekatın mantığını tabii ki bir de vurgulamamız lazım. Yani zekat para ölçüsünde en azından düşündüğümüz zaman biriktirilen paranın hakkı. Ve toplumda işte verilmesi gereken yani Cenab-ı Hak ve fi emvalihim hakkun lisaili vel mahrum. Hani isteyene de çekilim istemeyenin de hakkı vardır diyor Müslümanların, zenginlerin malında. Dolayısıyla o hakkın mutlaka topluma verilmesi gerekiyor. Şimdi insanlar diyor ki ya benim biriken param var. Ben her sene zekat verecek olsam elimde para kalmayacak. Tam da mantığı budur bunun. Yani nisap miktarının altına ininceye kadar din sizden o zekatı alır. İstediği ne peki? Birikmesin bir köşede. Değerlensin o. Topluma ticaret olarak girsin, hayvancılık olarak girsin, yatırım olarak girsin, ev al, araba al, ne alırsan al, o para toplumun o damarlarına girsin. Birikirse her sene onun %2,5'unu zekat olarak sen vermek zorundasın.
Yani şimdi mantık mesela, bu. Mesela kan gelse de vücudumuzun bir yerinde birleşse.
Ne olur? Ödem
birikse,
olacak.
Birikse ödem şey olur. Evet. Ve ben hastalanırım. Hiç bu vücuduma zarar vermeye başlar. Evet. Para da bir yerde biriktiği zaman öyle olur. Bugünkü bankalar onun için çok zararlıdır toplumlara yani. Gerçi bankacılık hizmetleri çok faydalıdır, onu demiyorum. Kredi olayını söylüyorum. Evet.
Dolayısıyla hani ne kadar lüks olursa olsun, hani çok pahalı bir otomobile binen veya çok lüks bir evde oturan kişinin topluma ekonomik mağarada kazandırdığı, sağladığı faydayla öbür tarafta ya çok zengin olmayıp epi topu nisap miktarı kadar malı olan 10 bin lirası kıyıda köşede olan bir adamla aynı değildir. O adam daha büyük fayda sağlamıştır. Belki 500 bin lirasını harcayarak bir araba almış ama o 500 bin lira artık durmuyor kenarda köşede. Can damarlarında o artık faal. Ama öbürü epi topu 10 bin lira 15 bin lirası var ama onu tutuyor bir yerde. Hiç topluma vermiyor, çekiyor. O zaman onu nisap miktarının altına indirinceye kadar her sene %2,5'unu alırlar. Vermek zorundasın.
Ha, o şeyi de istersen burada bizim bu vakıfta Türkiye'nin önde gelen ekonomistleriyle 10 yıl her pazar toplantı yaptık. Sabah 8'de kahvaltı yapıyor. Arkasından toplantıya geçiyorduk. O zatlar önemli bir ekonomik problem getiriyorlardı. Tek şartları Kur'an-ı Kerim'e göre çözülmesi. 2 saat içerisinde de problem çözülüyordu, gidiyorlardı. Onun için Allah'a çok şükürler olsun. Bizim bu vakıftaki ekonomi konusundaki birikim bugün dünyada hiçbir yerde yoktur yani. Dolayısıyla yani bir şükür olsun diye söylüyorum. Bizim mesela Ticaret ve Faiz kitabının bir dengini dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Çünkü orada bir 10 yıllık çalışma var. Ondan öncesi de bir 20-25 yıllık bir çalışma var yani. Hepsi de en az ayda bir kere ilmi toplantı yapılmış ama öbür haftada bir kere. Şimdi bir gün burada hiç unutmadığım bir hatıramı, unutamadığım bir hatıramı ben size söyleyeyim. Şeyde şey yapıyoruz. İşte derse Allah rahmet etsin şey geldi. İlker parasız gelmişti o şeyde, Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. O sık sık gelirdi. Ankara'dan gelen olurdu, Kıbrıs'tan gelen olurdu. Yani çünkü hakikaten çok verimli çalışmalar yapılıyordu burada. Sonra arkadaşlarımız önemli yerlerde görev alınca bu şey kaldı ama şu anda da haftada kaç tane toplantı yapıyoruz burada?
Her gün.
Her gün. Yani her gelen problemi birlikte tartışıyoruz. Artık yani haftada bir kere de yetmiyor. Şimdi burada meselullezine yunfikun envalun fi sebilillah. Bakara kaçtı? 200. Allahü Teala diyor ki o ayeti okuduk derse de 270 ne? 261. ayet Bakara. Meselullezine yunfikun envalun fi sebilillah. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği kemeteli habbetin embetet seba senabile. Toprağa atılan bir tohum gibidir ki, yani bir buğday tohumu 7 başak bitirmiş. Fi kulli sümbületin me'tu habbe, her başakta 100 tane var. Yani buğday tanesi var. Ne yapar? Bir buğday kaça çıkmış olur? 700'e değil mi? Allah yolunda harcayanlar da 1'e 700. Peki vallahi yudaifu limen yaşa, Allah böyle işi gereği gibi yapanlar için bunun katlarını da yapar. 700'de kalmaz. Katları artar da artar. Şimdi bu ayeti okuyunca İlker Hoca bir kalktı böyle ayağa. Bu ne biçim ayet dedi ya? Ulan dedim, bu hocaya ne oldu? Bir kalktı böyle dolaşıyor. Yahu bu ne biçim bir ayet ya? Ne oldu hocaya? Yahu bir bu ayetten dedi, ben gençliğimde haberim olsaydı ya ben şimdi kesin Nobel ödülü almıştım dedi. Ha, ben zannettim ki başka bir şey söylüyor. Ben kesin Nobel ödülü almıştım dedi. Yahu ben bu ayeti niye şimdiye kadar görmedim dedi. Hiç üzerinde düşünmüyorum. Ne diyor bu? Biz şimdi biliyoruz ki 1'e 700 yani sevap. Ama öyle değil ki. Hemen geldi tabii, bu ekonometri deniyor değil mi? Ekonominin şeyine, matematikte ifade edilmesine. Tahtada bir hesap yaptı, 700'ü çıkardı. Allah Allah. Ben bildiğim bir alan değil yani, onun için. Dedi ki buna ekonomide çarpan etkisi derler dedi. Bu ne muhteşem bir şey dedi ya. Hocam bu ne demek çarpan etkisi? Şimdi bu, ben bilmiyorum. Diğerleri biliyor herhalde. Diğer katlanlar. Bak dedi, sen bir malı yanındakine verirsin. O ona kısa sürede 700 kişiyi dolaşır bu mal. Hepsinin ihtiyacını karşılar. Hatta daha fazla. İşte Allah artırır, yudaifu limen yaşa diyor ya. Şimdi sonra hakikaten düşündüm. Ben şimdi şurada 1000 kişi olsa, herkesin diğerine 100 lira borcu olsun. Şimdi mesela en son kişi olarak da mesela Yahya'nın bana 100 lira borcu olsun. Ben şimdi buradan 100 lirayı kaldırdım, Fatih'e verdim. Al Fatih. Şey olarak, bu benim sana hediyem dedim. Şimdi Fatih tuttu yanındakine. O anda derken bir süre sonra burada 1000 kişi, birbirine 100 lira borçlu olan 999. kişi olarak Yahya'ya gelir. Çünkü Yahya'nın da bir 100 lira alacağı var, 100 lira da borcu var. Yahya da bana verir. Herkes borçtan kurtuldu. Benim param da cebime geldi değil mi? Ne oldu benim 100 lira? 100 bin liralık iş gördü. İşte Allahü Teala'nın yani bu infakla şey yaptığı bu. Yani gerçekten şeyler işte bu zekatla İmkanları olan, bu zengin kelimesi yanlış anlaşılmasın. Zengin ihtiyacından fazla malı olan kişidir. Yoksa bugünkü manadaki zengin değil yani. Kapitalist anlamdaki zengin değil. Şimdi burada mallar ihtiyacı olmayanlardan ihtiyacı olanlara akar İslami sistemde. Ama kapitalist sistemde ihtiyaçlıdan zengine akar, tam ters. Onun için İslami sistemde ekonominin dışına çıkarılanlar zekatla ekonominin içine alınırlar. Ama kapitalist sistemde ekonominin tepesindekiler bile ekonominin dışına atılırlar. İnsanlar köleleştirilirler. Dolayısıyla İslami ekonomik sistemi bütün dünyaya göstermemiz lazım. Ama ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki önce şu Türkiye'de bir ortaya koyalım. Bakın bizim sözleşmemiz var. Almanlar bizden bunu istediler. Sözleşmemiz var. Yaparız dedik ama geldik baktık ya. Yani yurt dışından Süleymaniye Vakfı'na bakanlar o kadar büyük bir kuruluş zannediyorlar ki, çünkü bu bilgiler nasıl üretiliyor diyorlar adamlar. Mesela Amerika'dan birisi bizim kutuplarda yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri illa kitap yazalım. Ben gönderdim, sen yaz dedim. Yok, senin adını koyacağım. Niye? Ya bu bilgiler dünyada başka kimsede yok ki. Bana nereden aldın diye sorsalar ne diyeceğim? Şimdi aynı şey, ya onlar geliyor, Ruslar geliyor, Avrupalılar geliyor ama Türkiye'de hiç. Ne kadar bağırırsak bağıralım kimse duymuyor. Ama inşallah Cenab-ı Hak nasip eder de ilk uygulama burada olur. Çünkü bir örnek göstermek lazım insanlara. Evet.
Binek olarak kullanılan araba ne kadar lüks olursa olsun parası topluma harcandığı için onlar zekattan muaf. Hemen buna bağlı olarak mesela, peki ev almak için biriktirilen para zekata tabi mi?
Değil mi? Bu sorunlar en çok. Hangi maksatta olursa olsun biriktirdiysen bir kere toplumdan çektin o parayı. O para tekrar dolaşma çıkması lazım. O zaman onun zekatını ver, daha çok çalış, daha fazla biriktir, al evi.
Yani henüz borca bağlanmadı, ev satın alınmadıysa, alıncaya
kadar zekatını işte vereceksin. Bakın,
birikti. Yani hep dedik ya, zekat biriktirilen paraya düşüyor. Harcanmış olsa onda problem yok. Peki bu harcanmış olmayla ilgili de hemen şu soru akla geliyor. Maaşla geçimini sağlayan insanlar zekat hesabını nasıl yapacak? Diyor ki aldığın maaşı zaten ay sonuna kadar tüketiyoruz. Bir sonraki maaş geldiği zaman hiçbir şey
tüketiyorsan, kalmıyor. Tüketiyorsan yani, senin zekat vermen gerekmez.
Diyor ki adam işte hocam 10 milyar para harcıyor. Nasıl zekat vermeyecek ya? Harcamış işte. Her şeyi topluma vermiş. Değil mi?
Yani, kan dolaşımını sağlamış adam ya.
Borç alıp mı versin adam zekatı?
Kan dolaşımını yani. Sağlamış.
Yani o üstüne düşenin fazlasıyla tabii. Yapmış. Dolayısıyla harcanan miktar önemli değil. Her zaman biriktirilene dikkatlerimiz çekilmeli. Biriktirilmiş para varsa zekata o tabi. Harcanmış, o zaten harcanmıştır. Görev onunla ilgili yerine getirilmiş. Peki bu son yıllarda tabii hacca gitmek artık biliyorsunuz kuraya tabi ve kuraya girenler 10 yıla kadar gidemedikleri oluyor. Diyor ki ben zekat için paramı ayırdım, köşede duruyor. Ama hac için 8 yıl oldu, gidemiyorum ben. Bir türlü çıkmıyor ama param orada duruyor. Peki o duran para zekatı tabi mi burada? Hac için biriktirilmiş.
Durursa tabidir. Evet. Zekatını vereceksin.
Evet. Henüz çıkmamış.
Çıktı ne yapacağım? Çıktığı zaman imkanın varsa gidersin, imkanın yoksa sorumlu değilsin ki.
Evet. Tamam. Peki yine bu yatırım amacıyla alınmış arsalar. Yani diyor ki boş duruyor, bana hiçbir geliri yok. Ama ben bunu param dursun yarın öbür gün satarım, bir şeyler kazanırım diye tutuyorum. O arsa zekata tabi mi diye.
İyi, onu almış yatırım amacı dendiği zaman iki şekilde adam der ki ya alayım da belki yarın çoluk çocuğa ev yaparız, belki satarız. Belki ile ticaret malı olmaz. Hiçbir tüccar bir malı belki satarım diye almaz. Satmak için alır. Dolayısıyla eğer o arsayı satmak için aldıysa zekata tabidir. Ama dursun bakalım, değerlenirse, şu yaparsa, yani tam kesin bir kararı yoksa o zekata tabi olmaz. Mesela ben gerekirse şu yereğimi satmaz mıyım? Ama satmak için almadım ki. İhtiyaç olduğu zaman adam yani birçok arabasını da satar, evini de satar, her şeyi de satar. Ama kullanmıyor. Evet.
Yani demek ki emlakçılık yapıyorsa adam farklı.
Tabii.
Değil mi? Yani o almış satacak.
Alıp satmak tabii. Başka bir şey. Alıp saklamak başka bir şey. Evet.
Evet. Bir de bu zekat hesabı yaparken kitaplarda da yazar. Borçlar düşülür. Yani bir yere ödemeniz falan bir şeyiniz varsa onları düşer. Geride bir şeyler kalıyorsa zekata tabi olur o. Peki bu borçlar vadelendirilmiş. Diyelim ki 5 yıl veya 10 yıla vadelendirilmiş. Kişi hesap yaparken bu borcun tamamını mı düşecek? Yoksa işte bir aylık mı veya bir senelik mi borcunu düşecek?
Bak mesela düşünelim. Farz edelim ki benim 1 milyon lira borcum var. Öyle diyelim. Bu borç 10 yıl vadeli. Değil mi?
Evet. Şimdi evler işte konut tamam. Alanlar böyle.
Neyse 10 yıl vadeli. 10 yıl vadeli. Elimde de şey var. 1 milyon da param var. Şimdi 10 yıl vadeli borçla bu 1 milyonu kapattığım zaman geriye bir şey kalmıyor. Peki ben her yıl bunu ödeyeceğime göre ben bu sene ödeyeceğim 100 bin lira. O zaman 900 bin liranın zekatını vermeli miyim? Hayır. Bakın bu sene sende 1 milyon varsa gelecek sene o bir daha o 1 milyon olacağının hiçbir garantisi yoktur. Ama belki 800 bin lira. Ama alacağın kesin. Garanti. Borç kesin alınır. Bir de mesela diyelim ben öldüm. O andan itibaren bütün alacaklılar gelip benim miraslarımdan istemez mi? Gelecek yıl. Borç bir kere kesin. Onu düşersin. Ne kadar vadeli olursa olsun borç düşülür. Artan varsa ondan zekat verilir. Yani
tamamı düşülecek.
Tabii yani. Tamamını düşeceğiz. Evet.
Peki bu altın ve gümüş dışındaki mücevherler, takılar, işte kadınların kullandığı, bunların zekatı var mı? İşte pırlanta gibi, işte ne bileyim elmas, böyle değerli taşların zekatı.
Şimdi bu değerli taşlar, mücevherler bir bu mücevher satıcılarının elinde olduğu zaman ticaret malıdır. Zekatı elbette yani verilecek.
Pırlantacı adam evet, diyelim.
Pırlanta. Şey falan, ama hanımların kullanımındaysa bu zekata tabi değildir. Bu elbise
altın
gibi.
Altın ve gümüş dışındakiler için.
Altın ve gümüş dışındakiler. Şimdi altın gümüş başka bir şey. Altın gümüş öyle bir yapıya sahiptir ki dünyanın her yerinde onu para olarak kullanabilirsiniz. Dünyanın her yerinde ve her zaman. Ama pırlanta öyle değildir. Pırlantayı sen 100 liraya alırsın, satmak istersen 10 liraya satamayabilirsin. O bir şeydir. Elbise gibi bir süstür. O şey değil. Altın öyle değil. Altın her zaman paradır. Gümüş de öyledir. Her zaman ve her yerde para işlemi görebilecek yapısı vardır. Yani onun yaratılışında vardır o. Dolayısıyla onları saklayan kişiler nisap miktarının üzerine çıkmışsa zekatını vereceklerdir.
Yine bu takılardan söz açılmışken peki altın ve gümüş takıları var kadınların. Şimdi bilezik olarak durabiliyor, kolye olarak durabiliyor, yüzük, alyans olarak duruyor veya set şeklinde durabiliyor. Bunlardaki hesaplama nasıl olacak? Yani kendi ağırlığı mı dikkate alınacak yoksa içindeki altın oranı mı?
Mesela bir gerdanlık alıyorsunuz. Diyelim oraya 2000 lira ödeme yaptınız, bir gerdanlık aldınız. O gerdanlığı, mesela şimdi şu hanımlara sorayım. Gidip de kuyumcuya satmak isterseniz aldığınız fiyattan alıyorlar mı? Ne yapıyor? Onun içindeki altın değerinden ödeme yapıyor. İşçilik falan şey yapılmaz.
Çoğu zaman da işçilik daha pahalı oluyor. Yani.
İşçilik daha pahalı şeyler. Oluyor. Tabii ki çünkü çok tamam. Ciddi bir... Ama o işçiliği saymamak zorunda. O zaman sadece altın değeri üzerinden yani oradaki ne kadar altın var o da saf altın hesabına göre yapıyor. Ona göre sana değerlendiriyor. Sen de zekatını verirken ona göre yaparsın. Ben hesap edemi götürürsün bir şeye kuyumcuya dersin ki şurada kaç gram saf altın var o adam hemen anlar sana söyler.
Çünkü altından altına da fark var. Yani 14 ayar altın var, 18, 22 ayar. Yani insanlar bunu kendileri bilemeyebilirler. Dolayısıyla en pratik yolu kuyumcuya gidip bunun hesabını onlara yaptırmak. Ne varsa koyarsınız ortaya. O hesaplar der ki senin altın veya gümüş oranın bu. Ona göre nisap miktarı olan 85 grama altında veya gümüşte 595 grama ulaşıyorsa zekata tabi, ulaşmıyorsa zekata tabi değil. Peki bir yine en çok sorulan sorulardan biri de bu kardeşe zekat verilir mi verilmez mi sorusu. Çok zihinlerde bu var yani niye çıkmış bunu anlayamadık ama çok sık geliyor. Hocam kardeşime zekat verebilir miyim? Evli veya bekar fark eder mi?
Ya bir kere ilk önce yapacağın iyiliği en yakınlara yapacaksın.
Yani kardeş muhtaç dururken değil mi başkasına?
En yakının varken yani? Başkasına veremezsin yani. Fakat genellikle insanlar ihtiyaç duydukları zaman en yakınlarını yanlarında görmek isterler de ihtiyaçsız oldukları zaman da onların hiç yüzünü görmek istemezler. Yani zenginliklerini başkalarıyla, fakirliklerini dostlarıyla paylaşırlar. Onun için mesela en yakınlara yardım etmek bayağı şeydir, zordur öyle. Herkes yapamaz onu. Ondan sonra Allah-u Teala bu Nisa suresinde emrediyor ya bakayım şu 30 6. ayet olacak Nisa suresinin. Evet. Evet, 36. Ve'budullâhe ve lâ tüşrikû bihî şey'en. Allah'a kulluk edin, ona herhangi bir şeyi ortak koşmayın. Ve bil vâlideyni ihsânen, anneye babaya karşı iyilikte bulunun. Ve zil kurba. Ve bi zil kurba ve yakınlığı olanlara. Bak, anne babadan sonra yakınlığı olanlar. Vel yetama vel mesakin, yetimler ve çaresiz kalmış kişiler. Demek ki ilk önce kime yapacağız? Yakınlarımıza. Önce anne baba, sonra yakınlar. Tabi anne babaya ihsan, güzel davranma, davranışlarda çok dikkatli olmak lazım. Anne babaya tekrar, her defasında tekrarlıyor, itaat emri yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Gelenekte anaya babaya itaat derler. Hayır, itaat yalnız Allah'adır. Anaya babaya iyi davranmak vardır. İtaat dediğin an, onlar Allah yerine geçmiş olurlar. Bu asla kabul edilemez. Evet.
O zaman buradan hareketle kişi damat veya gelinine zekat verebilir mi sorusu tabii, da çok geliyor. Verebilir. Bunlar da verilebiliyor.
Annesine, babasına, evlatlarına.
Ya usul ve furu dediğimiz herhalde bir şey. Yani kapsam bu, dışında kalıyor o kadar.
Bakmakla şimdi olduklarına Hı-hı. vermez deniyor ama bunu yasaklayan bir ayet ve hadis de yok.
Evet. Bir de yine en çok sorulan ve pratikte de gerçekten bir karşılığı var. Ev hanımları diyorlar ki ya işte kocam zekat veriyor yani ben ayrıca verecek miyim? Bir kişinin evde vermesi diğerinden sorumluluğu kaldırır mı?
Tabii onlar haklı. Kocası namaz kılıyorsa onun kırmasına değil mi? Kocası oruç tutuyorsa tutmasına gerek var mı?
Yok.
E cennete o gitsin. Bunun ne işi var? Kocam cennete gidiyorsa ben gelmiyorum. Belki araları bozuk olabilir tabii. Ama cennette nasıl olsa bütün kötü huylar kaybolacak. Ya kardeşim, siz diyor musunuz ki ya ben susadım, yerime bir bardak su içer misin? Diyor musunuz? Ya bu bir ibadettir. Herkes kendisi yapacak.
Yani kadının kendisine ait parası, tabii. altını, şusu busu var ve nisap miktarı ulaşıyorsa
verecek.
Onun da zekatını tabii ki verecek.
Mal ayrılığı prensibi olmadığı evet. için bu şeyde de aynı problem çıkıyor. Bir yerde bir sıkıntı başladı mı mirasta da. Şimdi ölen birisi olduğunda her şey birbirine öylesine karışmış ki insanların annesi öldüğünde ya annemiz öldü, annemizin malından miras yok. Her şey birbirine karışmış. Baba ölene kadar bekleniyor. Şu oluyor, bu oluyor. Zekatta da her şey birbirine karıştığı için kimin malı, kimin şeyi, her şey.
Zaten bak Allah-u Teala'nın emri ki o ayetinde tabii şeyini, o ayetinde başına çok şey geldi değil mi? Yazdın mı onu sen? Bakara 180. Yazmadın mı?
Vasiyet
ama. Vasiyet ayeti.
Ama bir son olarak bir iki üç dakika.
Tamam. Şimdi şey yapayım. Bak girmeden. Bu birisi öldüğü zaman miras önce şöyle bir şey yapılır. Teçhizü tekvin, gadayı duyun, tempizi vesaya, kısmet beynel verese diye şey yapılır. Bize öyle ezberletmişlerdi. Şimdi önce adam defnedilir. Sonra borçları ödenir. Yaptığı vasiyetler falan varsa ki bu geleneksel manada değil, ona şimdi girmeyelim. Onlar karşılanır ve miras pay edilir. Derhal yani adamın suyu kurumadan mirasının pay edilmesi gerekir. Bu Allah'ın emridir. Derhal pay edilir. Ve miras paylaşımını da mirasçı yapmayacak. Müslümanlar yapacak. Çünkü miraçlar yaptı mı araya duygusallık girer. Elinde para şey, malı bulunduran der ki ya da babamızın şeyi suyu kurmadı size.
Kız çocuklarına.
Tabii. Bir kız çocuklarına vermezler, küçüklere vermez. Onun için onlar değil. Müslümanlara Allah'ın yüklediği görevdir ama o ayetin de hesabını görmüşlerdir. Bizim mealde Bakara 180. ayete bakarsanız görürsünüz.
Evet. Bu zekatımızı diyor en çok sorulan sorulardan biri. Bu erzak kolisi şeklinde marketlerden alıp ihtiyacı olanlara versek olur mu zekat olarak?
Ya kardeşim onun ihtiyacını belirleyecek sen misin? Sana ne? Adama ver para olarak ne yapıyorsa yapsın.
Neye ihtiyacı olacak?
Ne ihtiyacı varsa onu karşılasın. Evet belki adamın gerçekten o erzakların hepsine ihtiyacı vardır ama ondan daha çok ihtiyacı olan bir şeyi vardır.
Borcu vardır hocam.
O şey yapsın. Bir keresi birisi bana şey yapmıştı bu şey Sultanhamam'daki tüccarlardan birisi bana dedi ya hocam adama fakir dedik şey bize şey yaptım, zekatımdan biraz para verdim, gitti hemen kiraz aldı. Ben daha evime kiraz almadım. Sana ne? Sana mı soracaktı? Yok dedim. Bir de bu parayı nasıl harcayacağına karış. Sana ne dedim? Evet. Evet.
Bu zekatı verirken karşı tarafa bu benim zekatım buyur falan gibi bir şey demek gerekiyor mu? Belirtmek zekat olduğunu.
Tabii şimdi denebilir. Ama Allahü Teala ne diyor? İn tubdu sadakati fe ni'mahi.
Daha güzel.
İn tukfu. Bakara kaçtı? 260 mı? Eğer sadakaları açık bir şekilde yani belirterek verirseniz ne güzeldir. Ve in tukfuha ve tu'tuha'l fukara'a. Onları ve tu'tuneha takdirindedir. Onları fakirlere verirken gizlerseniz daha iyidir. Yani o fakiri üzmeden ya sen borca ihtiyacın var diyeyim al şunu dersin. Getirir tamam ben istemiyorum dersin. Sen verirken zekata niyet edersin de adamı üzmemek için.
271.
Tamam. Bakara 271. ayetmiş. Ama ona da zekatım dersen gene olur ama dememek, fakire verirken dememek daha iyidir. Fakat demenin bazen faydası olabiliyor. İnsanların dedikodusuna denk. Ya bu adam zekat da vermiyor şey. Yani o anlamda da bir yasak değil yani onu açıkça söylemek.
Evet. Bu kiraya verilmiş dairesi veya daireleri varsa bir kişinin bu zekat hesabı yaparken bu dairelerin mülk değeri üzerinden mi yoksa elde edilen kirası üzerinden mi zekat hesabı yapılır?
Şimdi o daireleri adam satmak için elinde tutuyorsa
ticaret malı olur.
Ticaret malı olur. Mesela bazı yerlerde var. Adam satmak için elinde tutuyor, kiracı da buluyor. Hı. Diyor ki hazır ki ne diyorlar ona?
Kira garantili
gayrimenkul evet, işte diyerek mesela satabiliyorlar. O zaman o şahıs o gayrimenkulün değeri niye tabii o kira gelirinde katarak verecek. Ama öyle değil de
sadece ben, kira almak için.
Benim adam, bir tane fazla bir dairem var.
Evet, kirası.
Oradan kira alıyorum. Sadece kira benim gelirime dahil olur. Onun için ayrıca zekat hesaplamama lüzum yok. Gelirime dahil olur. Zekat hesaplama gününde o da dahil diğerleriyle beraber zekat miktarına ulaşmışsa veririm. Evet. Yoksa yok.
Bu kadınlar için yine sorulan bir soru. Mehir, belirlenen mehir üzerinden zekat vermek gerekir mi? Bu da şu maksatta daha çok soruluyor. Hani yüzdesini bilmiyorum ama çok büyük bir oran mehirlerini alamadıkları için. Ya da söz olarak evet alacağım. Yani öyle bir sözü var bizimkinin ama bir türlü ödemiyor. Yani teslim alamadığı mehrinin zekatı olur mu?
Ya tabii bu kadınlar konusunda bizim şeydi geleneksel yapıda inanılmaz yanlışlar vardır yani bu şey taklit edilmiştir. Yunan ve Roma yani Batı taklit edilmiştir. Batı'da kadının hiçbir değeri yoktur. Siz bakmayın öyle hava attıklarına yani yok sanki değer veriyorlarmış gibi. Hiçbir değeri yoktur. Onun için evlilikte kadının mehri kadının öz be öz malıdır. Onun için Nisa suresinin 4. ayetinde ne diyordu Allahü Teala? Ve atun nisa sadukatihinne nihle. Kadınlara mehirlerini sadukat diyor. Yani sen ona diyorsun ki ben seni çok seviyorum. Senin için dünyaları veririm diyorsun ya öyle mi? Ver bakayım mehrini. İyi ama ver de gerçekten sevdiğini göster orada. Öyle laflı olmaz. İşte gönül hoşluğuyla vereceksiniz. Yani öyle kafaya şey yapmak değil yani onun gönlünü rahat şey yapacak böyle güzel sözlerle vereceksiniz. Ve in tıbne lekum an şeyi minhu nefsen kendi istekleriyle kendilerinin hoşuna giderek bir baskıyla değil tutar da ondan herhangi bir şey size verirlerse fekulu heniyen meri onu afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ama bizim gelenekselde yaptığı öyle değil. Evlenir, getirir kadın altınlarını, paraları, o düğünde yapılanları, mehirleri getir kız, babanın evinden mi getirdin? Ver, araba alacağım. Ya, bunu yatıracaksın, geberene kadar döveceksin bu adamı. Bu ne demek ya? Hem Müslümanım diyorsun hem de böyle yapıyorsun. O mallı ondan ne kızın babası alabilir ne kocası. Hiç kimse dokunamaz. Dolayısıyla onun zekatı şey. Ama vermiyorlar. vermedikleri zaman da elinde olmadığı için zekattan sorumlu olmaz.
Yani alamadığı mehrinin zekatını kocasına veremez hocam.
Evet. Bu kadar mı? Bu senin söyleyeceğin bir şey var mı? Peki iyi, fena olmadı değil mi bugün yani? İyi inşallah. Allah hayırları vesile eylesin. Allah yardımcım olur. Ama inşallah boşluğu da tekrar edeyim. Hocalardan bir şey beklemeyin bakın. Çünkü onların dükkanları kapanıyor. Ama ey Müslümanlar, doğru dini anlamak için elinizden gelen ne varsa onu harcayın. Bak görüyorsunuz, bir zekat konusu bile ne hale getirilmiş. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.